Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir araştırmacı, kuşak araştırmacısı Evrim Kur'an. Hoş geldin Evrim.
Merhaba Nilay, hoş bulduk.
Şimdi çok güzel bir bölüm olacak inanıyorum çünkü kitabı okuyunca öyle bir hisse kapıldım. Bu istediğim yayınlardan biri çünkü gençlere bugünü, zamanı ve geleceği anlamaya çalışıyoruz. Geleceği anlamak için bugünü de iyi görmek gerekiyor ve sen de öyle bir iş yapıyorsun. Buraya bir kitaptan yola çıkarak geldik ilk öncelikle. Z, Bir Kuşağı Anlamak kitabın adı. Mundi Yayınları'ndan çıktı. Çok kolayca okunabilen bir kitap. İçi dolu dolu bir kitap. Sen bir araştırmacısın, bir kuşak araştırması yapmışsın. Daha önce de böyle araştırmalar yaptım ve başka kuşakları da biliyorsun ama şimdi Z kuşağından bahsedeceğiz. İlk önce kuşağı anlayalım. O kuşak kimdir, nedir onu görelim. Kitabından yola çıkarak, kitabının ışığında. Daha sonra arada ben o araştırmayı nasıl yaptığına dair ipuçlarını almak isterim. Daha sonra çözüm önerilerin var, bir mektubun var. Onun üzerinden gidelim ve daha sonra sen nasıl oldun, nasıl olunuru konuşalım istiyorum. Yani burada biraz tersten gideceğiz. Baştaki önyargımı da söyleyeyim. Pek çok insanda o var. Onu da görüyorum seninle yayın yapanlarda, konuşan insanlarda. X, Y, Z harfler ve kuşaklar ve kalıplar gibi geliyor bize. Ve önyargılı oluyoruz. Kitabı görünce de Z bir kuşağı anlamak, bakınca da bir harfler dizisi ve klişeler, standartlar diye düşünebiliriz. Ama kitabı okuyunca anlıyoruz ki daha derin bir şey var. Sen bize biraz anlatsana. Bu kuşaklar X, Y, Z nedir? Nasıl belirlenir? Daha sonra da Z'yi soracağım sana.
Tamamdır. Güzel bir akış ve bu meydan okuyucu soruyla başlamak da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü en başta Türkiye'de en uzun yıllardır belki de kuşak araştırmaları yapan, kuşak meselesini Türkiye'de gündeme 20 yıl önce yaklaşık getirmiş biri olarak en başta bunun mücadelesini ben veriyorum Nilay. Çünkü bu harflere sıkıştırılabilecek bir sistem değil. Evet. Birinci kitapta özellikle bunu anlatmaya çalıştım. Arkasında yatan unsurlar, neden harfleri kısaltma araçları olarak kullanıyoruz. Ama bu bir segmentasyon aracı. En başta ben bunu söylemek istiyorum. Kuşak, bir kuşağı anlamak bir dönemi anlamak ve bu dönemi anlamak için aslında bizim çalışmalarımızın temelinde, derininde arketipal bir iletişim kullanıyoruz. Çok jargon kullandığımın farkındayım. Ama ben sana böyle dediğimde aslında kuşakların arketipleri var ve bu arketipler üzerinden sosyolojik analizler yapıyoruz işimizde dediğimde sende bir karşılığının olması çok zor. Ortalama bir insanda çalışma alanı bu olmayan bir insanda karşılığı olması çok zor. O yüzden de en pragmatik şekilde harflerle tanımlanıyor. Ben şununla karşıyım. Harflerle kısa tanımlar yapılmasına bir taraftan karşıyım. Ama bir taraftan da insanlara zamanın ruhunu anlayabilmek ve içselleştirebilmek için bu bir araç oluyor, bu bir ışık tutuyor. Hı hı. Ve ikinci kitabı yazarken en büyük meselem de buydu. Bırak farklı ülkelerdeki kuşakların birbirine benzememesini, farklı kıtalardaki, farklı illerdeki. Bir şehrin, bir kentin, bir ilçenin farklı sokaklarında bile birbirinden farklılık gösterebilirler. Dolayısıyla bir zamanın ruhunu anlarken oradaki bağlamı görmek lazım. Ben bağlam üzerine araştırmalar yapıyorum. Ama algıyı ve anlayışı kolaylaştırması için de evet bu harfleri veriyoruz. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Anlaşılmasını kolaylaştırması itibariyle. Mesela sosyoekonomik segmentleri bilirsin. Pazarlamacıların çok kullandığı, insanları ekonomik ve sosyal ve ekonomik seviyelerine göre segmente eden, gruplandıran bir harf skalası vardır. A müşteri, B müşteri, C müşteri diye.
AB grubu.
AB grubu gibi. Şimdi biz mesela otomobil satıyor olsaydık, otomobil üretiyor ve satıyor olsaydık derdik ki bizim otomobilimiz A plus veya A grubu müşteriye hitap eden bir otomobildir. Ve bizim markamız, şu lüks markamız da muhtemelen A plus müşteri alır. Çok iddialı olamayız. Kesinlikle her A plus müşteri bu marka otomobili kullanır diyemeyiz ama eğilimi olduğunu öngörebiliriz. Jenerasyonel sistemler de böyle çalışıyor. Yani bir kuşağın ürünü olan bir kuşağı ve bir dönemi, zamanın bir dönemini yaşamış bir insan belli paternler, belli davranış kalıpları geliştirebilir ve kendisinde başka geleceğe yönelik nitelikleri de geliştirmekle yükümlü olabilir. Sadece yapmaya çalıştığımız şey bu. Mesele Amerikalıların koyduğu A, B, C, X, Y, Z isimlerini devam ettirmek değil. Birinci kitapta bol miktarda anlattım. Zaten Sem amcanın bulduğu bir icat değil kuşaklar. Gene ışık doğudan yükseliyor bizim işimizde de. Aslında ilk kuşak araştırmacısı, tarihin en önemli kuşak ilham vericisi, Batı sosyolojisinin babası olan İbni Haldun'dur. İbni Haldun da mukaddimede tarihin döngüselliğini ve kuşaklarını ilk anlatan isim.
Ya nasıl anlat? Şunu iki saniye bize bir anlatsana. İki saniye. Mümkün. Yani senin bunu dediğini duydum, bana çok enteresan geldi. Daha sonra mukaddimeye bakayım ben diye düşündüm. Çok bildiğim bir eserdir ama okumadığım için söylüyorum. Nasıl öyle değerlendirdin?
Tarihin döngüselliğinden bahsediyor. Aslında İbni Haldun'u Batı sosyolojisi, sosyolojinin babası olarak da kabul ediyor. Tarihin döngüselliğinden bahsediyor. Yani aslında her kuşak bir önceki kuşağın eksiğini tamamlamak üzere ters bir patern sergiliyor. Ve her kuşak kendinde olmayanın peşinde olduğu için, kendi eksikliğini ve kendi öncesindeki kuşağın eksikliğini tamamlamak için tam taban tabana zıt bir davranış biçimi sergileyebiliyor. Dolayısıyla bu lineer bir şekilde uzamıyor tarihte. O yüzden İbni Haldun der ki zamanlar zamanlara suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. İhtiyaç hasıl olduğunda biz bir tepki veriyoruz ve dönemi tetikliyoruz. Dönemdeki değişimi tetikliyoruz. Ona sembiyotik ilişki diyebiliriz. Yani kuşak ve birey arasında, dönem ve toplum arasında tavuk yumurta ilişkisi var.
İkisi de diyecektim anlatabilmek için.
İkisi de birbirini tetikliyor. O yüzden ben bir dönem önce aldığım mirası zaman zaman reddederek ve geliştirerek bir sonraki döneme aktarıyorum.
Peki sana şunu sorayım. Şimdi Z kuşağı dediğimizde belli doğum yıllarını kastediyoruz bir taraftan da. Yani 2000'den sonra. Y kuşağı dediğimizde 1980'den sonra.
Türkiye ve Orta Doğu coğrafyası için geçerliliği bence bu şekilde daha uygun. Yoksa batılı kaynaklara bakarsan bir artı eksi beş oynayabiliyor. Dolayısıyla bunlar da hep söylüyorum, İslam'ın şartı değil, değişiklik gösterebilir. Artı eksi beş oynayabilir. Yani yılları o kadar takılmamak lazım ama kabaca biz kutuya koyabilmek için segmentasyonlu bu bizim işimize yarayan bir geçiş.
O zaman senin kitabından yola çıkarak yine de o insanların aklında tam o çizgiyi çizmek
tabii
için söylüyorum. Yine de o yılları söyleyelim.
Hatırlayalım derim. Tabii.
Tamam. Sen bir de fotoğraflarla vermişsin. Evet. Güzel olmuş. Mesela sessiz kuşak diyorsun. Müzeyyen Senar kuşağı. 1927-1945.
Evet.
Tabii bu isimleri etkileyen olaylardan da bahsediyorsun. Mesela İkinci Dünya Savaşı, ekonomik buhran, Cumhuriyet dönemi sessiz kuşak için. BB kuşağı 1946-1964, insan hakları, radyonun hareketleri, altın çağı, ihtilal, çok partili dönem. X kuşağı Sertab Erener'le vücut bulmuş. Petrol krizi, 68 kuşağının etkileri, sinema, sol-sağ çatışmaları, 1980 darbesi, işte 1965 ile 1979 arası. Y kuşağı hadiseyle fotoğraflandırmışsın. 1980-1999, 11 Eylül, küresel ısınma, internet, refah ve kriz dönemleri, eğitimde sistem değişiklikleri. Ve Z kuşağı 2000 sonrası bugünlere kadar gelen dönem. Küresel terör var, bulut teknolojileri, Bitcoin var, ekonomik kriz, genç işsizliği, yetenek kıtlığı gibi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ben mesela Z kuşağı değilim. Z kuşağının doğup büyüdüğü dönemde değilim. Ama bir taraftan da ben de bu dönemden onlar kadar neredeyse etkilendim. Ama doğup büyüdüğümüz dönemime katmamız
evet
gerekiyor bu kuşaklar.
Evet,
için
doğup büyüdüğün dönem, özellikle zihinsel olarak geliştiğin dönem, bebekliğini ve çocukluğunu ve ergenliğini geçirdiğin dönemin etkilerini sen yaşam boyu taşıyorsun. Sen bugün bu çağın göçmenisin. Ama onlar yerlisi, yani bugün bu çağda doğanlar bu dönemin yerlisi. Bir yerli göçmen hikayesi olarak bakabilirsin buna. Anlayabilirsin, hatta empati bile kurabilirsin bu dönemin çocuklarıyla ilgili. Ama senin tepkiselliğini, duygularının tetikleyen unsurları senin doğup büyüdüğün dönem şekillendirir. Bir hadi şarkı ya, senin duygularını harekete geçirirken, bir film sende bir duyguyu tetiklerken, senin doğduğun ve büyüdüğün dönemlerde yaşadığın deneyimlerin, kişiliğini şekillendiren deneyimlerin canını acıtır veya senin hayatın daha anlamlı veya daha anlamsız kılabilir. Bence oldukça nörolojik bir konu bu. Evet. Özellikle beynimizin gelişim yapısı itibariyle neuroscientistler bunu daha iyi anlatır. Ben o konuya girmeyeyim. Bir gün bir neuroscientist anlatır belki ama özellikle 3 yaşına kadar zihinsel gelişimimiz çok ciddi bir duygusal bagaj da yaratıyor bizde. Dolayısıyla o dönemi nerede geçirdiğin önemli. Örneğin ben Türkiye'nin kuşaklarını anlatıyorum ama örneğin bebeklik, çocukluk, ergenlik dönemini Türkiye dışında geçiren biri, belki de daha gelişmiş bir batılı ekonomide geçiren biri için tartışmaya açıktır bu konu, yaşadığı deneyimler. Ama küreselleşmenin etkisiyle beraber 90'lardan sonra, 2000'lerden sonra durum biraz daha şekil değiştiriyor.
Tabii 80'lerde çocuk olmak dosyasına giriyorum ben ve hani hoşuma gidiyor. Sen de kuşaklar sendromu makalesinden bahsediyorsun kitabında. Karl Mannheim'ın 1923 yılında yazmış. Diyor ki insanlar ebeveynlerine benzediklerinden daha çok yaşadıkları zamana benzer. Yani bence bu çok güzel bir tespitmiş zaten. İşte ben de bu zamanın da benim kuşağımı da değiştirdiğini düşünüyorum ve diğer zamanlardan daha hızlı değiştirdiğini düşünüyorum. İşte bu akışkan dünyanın da etkisiyle belki onun için öyle sordum. Yani bu kitapta bir şeyler var ama bir taraftan bizim kuşak da kayıyor.
Umarım değiştiriyordur Nilay. Bütün kalbimle, yani uzun yıllarını bu işlere vermiş ve üst kuşaklarla da araştırmalar yapan ve çok çeşitli kurumlarda onlarla çalışan biri olarak bence oyuncaklarımızı değiştiriyor. Telefonlarımız daha akıllı hale geliyor. Ama insan doğduğu ve ait olduğu bağlamı ve o dönemde öğrendiği değerleri devam ettirmek konusunda hala çok inatçı.
Ben çok uğraşıyorum tersine, belki de ondan.
Evet, bu senin için çok kişisel bir olabilir. Bir de gazetecisin, sen de bir araştırmacısın günün sonunda. En hızlı evrilmekle ve adapte olmakla yükümlü olduğun bir meslektesin. Çok okuyan ve çok bilişsel esnekliğini, zihinsel esnekliğini geliştirmek zorunda olduğun bir meslektesin. Bu anlamda istisnai olabilirsin ama ben şunu çok net görüyorum. Büyüdükçe, yaş aldıkça, deneyim ve kartvizitinde daha iyi ünvan kazandıkça daha kalıplaşmış düşüncelere ve ön yargılara sığınan çok fazla üst kuşak görüyorum. Zaten bu anlamda da dinleyenler beni affetsinler şimdiden ama Türkiye'yi gençlerini sevmeyen bir genç ülke olarak değerlendiriyorum. Bu yüzden de Türkiye'de gençlerin ve genç olmaya adayların bir türlü dertleri çözülemiyor.
Sevmiyorlar mı, önemsemiyorlar mı?
Bilmem, ikisi de aynı şey gibi geliyor bana.
Hayır, çok seviyor gibi bir taraftan da görünüyor
19
ama.
19 Mayıs'larda belki hani. Tabii bayramlarda.
Yani, o manada değerlendirirsek hani siyaset ya da görünürlük vesaire, ama hep böyle sen çocuksun, bir bireylik verememe. Hani
aşırı koruyuculuk başka bir şey ama yani otonom değil bizim gençlerimiz ve bizim bugün en büyük derdimiz Türkiye'nin gençliği ile ilgili yapılan çalışmalarda ki Türkiye'de gelmiş geçmiş en kapsamlı gençlik araştırmalarını yapan kişi ve grubu temsil ediyorum ben. Ve yıllar içerisinde şunu görüyorum, aşırı koruyucu ebeveynlik modeliyle daha az problem çözebilme yetkinliği olan, daha 21. yüzyılın belirsizliklerinde daha çok sancı çekebilecek bir gençlik yetişiyor Türkiye'de. Özellikle yukarı mahallelerde, ben bu ikinci kitapta arka mahalle ve yukarı mahalle arasındaki farkları da anlatmaya çalıştım.
Evet, ona girelim mi biraz?
Girebiliriz çünkü tek tip bir gençlik veya tek tip bir ergen kuşak modeli olduğunu söylemek mümkün değil. İstanbul'da 500 adım attığınızda hayatların ne kadar değiştiğini bilecek kadar saha araştırmaları yapıyorum ben. Esasen ben kurumlarla, markalarla çalışıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın muteber markalarıyla. Ve yıllardır şunun rahatsızlığını duyuyordum. Biz hem yazdığımız ve uğraştığımız stratejilerde, yaptığımız araştırmalarda Türkiye'yi, Türkiye'nin gençliğini, istihdam edilebilir gençlerini, müşteri olabilecek gençlerini çok dar kutulara sıkıştırıyoruz. Hangi sektörde çalışırsak çalışalım ve plazaların en üst katlarından görmeye çalışıyoruz onları. Bunun rahatsızlığını duyuyordum. Dolayısıyla bu ikinci kitap tam da bu rahatsızlığımın önüne geçmek için kurgulanan bir araştırmayla başladı. Gerçekten çok uğraştık, çok zorlandık ve çok çalıştık. Bir ekip işi bu günün sonunda. Ama şunu gördük ki Türkiye'nin birbirine hiç benzemeyen ve kurumların, bu çok çok önemli, bu kurumlar belediyeler olabilir, bakanlıklar olabilir, muteber markalar olabilir. Kurumların pek de farkında olmadıkları, belki göz ardı ettikleri Ama pek de farkında olmadıkları çok büyük bir gençlik kitlesiyle karşılaştık bu araştırmada. Benim zaten bildiğim ama bir araştırmacı olarak datayla da ismini koymak ve altını çizmek istediğim bir gerçeklikti bu. O yüzden üç büyük kentte, Ankara, İzmir ve İstanbul'da gettolarda, arka mahallelerde ve çok enteresan semtlerde çalıştık. Bu araştırmalar tamamen yüz yüze yapılan araştırmalar.
O zaman arada araştırma yöntemine de girelim. Hı hı. Yani nasıl bir anketle mi yapıyorsunuz? Bir metinde var mı arada? Çünkü burada şöyle dört gencin örnek anlatımları var. Yani evet, hayatı nasıl gördüklerine dair. Mesela Berk karakteri daha yüksek gelir grubundan bir ailenin çocuğu diyelim. O bütün kendi kuşağının ve kendisine benzeyen insanların bir prototipi gibi geldi. Evet. Çok prototip geldi. Belki öyle açıklamayayım.
Doğru, zaten prototip onlar.
Ha, karıştırarak yaptığınız evet, metinler.
Aynen öyle.
Ha,
tamam. Onlar okay, prototip.
Kitaptan onu anlamadığım için orada bir durdum. Ya bu kadar da model olamaz dedim. Yani
ama belki karşınıza alsanız, ki bu isimler tamamen takma olabilir, isimler. Belki karşınıza alsanız aşağı yukarı böyle şeyler anlatır size. Yani yıllardır benim bu kuşaklarla çalışırken duyduğum tavır ve şey buydu. Ama bunların hepsini, özellikle bu son araştırmada duyduklarımızı, ben arka mahalleden bir kız ve bir erkek Z kuşağı ve üst gelir grubundan bir kız ve bir erkek Z kuşağının kimliğinde, biz onlara persona diyoruz kendi yaptığımız işte. Hı hı. Böyle bir persona yaratmak istedim. Çünkü araştırma kitabı yazmak istemiyorum sadece. Birinci kitapta da öyle anlatı ile karıştırmak istiyorum araştırmayı. Çünkü ben Türk insanının daha çok araştırma sevmesini, amcasının oğluna bakarak değil, dataya bakarak konuşmasını istiyorum. Böyle bir, yani varoluşumun böyle bir sebebi var bu işi yaparken. Dolayısıyla anlatı haline getirmek için de duyduğumuz araştırmadaki bütün çıktılarımızı dört karakterin isminde bir anlatı formatına taşıdık. Bunun daha akılda kalan bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama örneğin Zehra'ya atölye dediğimde başka bir şey anlıyor. Suya atölye dediğimde başka bir şey anlıyor. Bunların tamamı gerçek. Yani
tabii biri çalışılacak yer olarak iş anlıyor, yeri gibi i̇ş anlıyor. Yeri. Diğeri orada workshop modern deyimle.
Dolayısıyla aynı terimi bile işte çok soyut kavramları veya çok somut kavramları, aynı terimleri verdiğinizde bile karşılıkları farklı olabiliyor. Bağlama göre değişiyor bu çünkü. Hı-hı. Dolayısıyla işte Rıfat'ın, Berk'in, Suyun, Zehra'nın özelinde bunları anlatmaya çalıştık. Ama benim hayalim şu: bu dört karakter Türkiye'de bir gün aynı masanın etrafında buluşup aynı üretimin paydaşı olurlarsa toplumsal barış gelecek. Toplumsal barışı canlandıracağız. Bununla ilgili bir hayalim var. Çünkü bence Batı'nın bizim Batı'dan en büyük farkımız bu. Yani sosyoekonomik seviyesi ne olursa olsun bu dört persona gelişmiş ekonomilerde bir araya gelebiliyorlar. Benim 13 yaşındaki Z kuşağı oğlumun mesela oradaki Zehra karakterine aşık olabilme ve onunla bir hayat sürebilme ihtimalini seviyorum. Veya 30'lu yaşlarına geldiklerinde birlikte bir üretimin parçası olma, aynı kurumda çalışma, bir projeyi beraber yapma. Ama bugün Türkiye'de Zehra ile Su arasındaki boşluk gitgide derinleşiyor ve büyüyor.
Tabii onun nedenlerini ben çok net görebiliyorum, evet, diyecektim. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil ama yani pek çok farklı toplumda, yani Batı Doğu diye ayırmayayım ama yani eğitim düzeyi bir yere kadar seni bir yere getirir zaten, değil mi? Yani bizler, evet, normal okullarda okuduk mesela, bizi bir yere kadar getirdi. Evet. Zengini de getirdi, fakiri de, orta halliyi de getirdi. Ama şimdi çok
uçurumlar, arası çok açıldı. Uçurumlar. Yani ben çok şanslı bir kuşağın çocuğuyum ki baktığınızda ortalama vasat gelir düzeyi olan bir ailenin iyi eğitim almış bir çocuğu olarak hayatımda daha avantajlı hale geçebildim.
Tabii ki bugün ama o çok zor.
Bugün o çok zor. Yani ben iyi okullarda okudum ve yoksuluyla zenginiyle hep birlikte. Hı-hı. Yani Zehra ve Su benim çocukluğumda aynı sınıfta, aynı sırada oturabiliyorlardı tabii, yan yana ve birlikte eğlenebiliyorlardı. Şimdi bugün bir araya gelmiyorlar ve bu aslında çok büyük bir sosyolojik problem.
Peki kitaptan anlamadım, birbirlerinin farkındalar mı?
Birbirlerine karşı sarkastikler çünkü alaycılar yani. Bunu da özellikle sosyal medya kanallarını kullanma paternlerinde bir parça hissettirmeye çalıştım ama bunu bir geri bildirim olarak alıyorum. Bu sorunun üzerinde biraz daha çalışılmalı, belki yeni baskılarda bunlar eklenmeli.
Kusura bakma, ben böyle hani eksik bildirme şeyinde yayında değil de çok zevkle okudum, merakla okudum, evet. Acaba bu da var mı mesela cinsellik konusunda da, belki yaşları çok genç genç olduğu için sorulmamıştır. Belki de çıkan sonuçlar buraya yansıtılmamıştır dedim. Hani geleceğe evet. dair bir takım şeyler var kitapta ama evlilik, cinsellik onu merak ettim ve aynı kuşak. Aynı Z kuşağı. Sen çok güzel araştırmada dengeyi kurmuşsun. Yani işte daha ekonomik gelir düzeyi yüksek ve düşük olan gençleri karşılaştırmışsın. Ama birbirlerine nasıl baktıklarını merak ettim. Yoksa hani evet. çok da güzel bir kitap.
Yo, bu benim için çok önemli. Yani bunları yani her gün editörümle onu konuşuyoruz. Her gün daha dün gece bunu konuşuyorduk. Aslında biz şunu da eklemeliydik. Bu da olmalıydı gibi. Gerçekten editörüm de bana şey dedi. Yani her seferinde yeni bir kitap çıkaramayız bu başlığı. Çocuklarla ilgili.
Tabii,
ama o kadar çok değinilmesi gereken konu var ki okurdan da benzer yorumlar çok geliyor. Mesela okudukça merak ediyorlar ve bir de şunu sordunuz mu? Bir de bu var mıydı? Şuralara da gittiniz mi? Ben bunların hepsini çok değerli buluyorum. Merak, çünkü o merakı tetiklemek için zaten araştırma yapıyoruz. Birbirleriyle ilgili bu soru çok kıymetli bir soru. Çünkü birbirlerine karşı toleransları ve kabullenişleri nasıl var bu sorunun arkasında? Ne yazık ki benim gözlemim, çünkü biz çok açık uçlu bir araştırma yapıyoruz. Oldukça kalitatif araştırmamız. Benim gözlemim her iki sınıfın da birbirine karşı daha dominant olmak istemesiyle ilgili. Örneğin bir TikTokçular, bir Snapchatçiler, Instagramcılar var. Örneğin Twitter'cılar, Snapchatçiler, Instagramcılar TikTokçuları bir hayli alaya alıyor.
Evet,
halbuki
evet.
bence bugün Türkiye'yi okumak için gerçekten TikTok'u anlamak ve oradan okumak lazım. TikTokçular da alt kültür olarak üst kültürü belirlemeye çalışıyorlar. Hem yedikleri, içtikleri, giyim tarzları, sosyalleşme biçimleri ve TikTok'a bunu taşıdığı hallerle. Fakat her iki tarafta birbirine öfkeli. Ben o yüzden küresel köyün kaygılı çocukları diyorum bunlara. Her iki tarafın farklı kaygıları var ve her iki tarafta birbirine karşı öfkeli.
Evet.
Ve alay alıyorlar birbirlerini. Bu çok tercih ettiğimiz bir şey olmasa gerek. Çünkü 18 yaşının altında çocuklar bunlar. Bir araya gelme ihtimallerini zayıflatıyor bu.
Ben öfkeyi özellikle çizmişim zaten.
Evet.
Yani böyle pek çok yere öfke yazmışım. Bu arada atlamayalım. Sen o araştırmayı nasıl yaptığını yöntem olarak bize anlat isterim. Çünkü 25 milyon genç var. Yani Z kuşağı
25 milyon evet.
Kişi sayısı 25 milyon. Yani Türkiye'nin yüzde kaçı oluyor? 30'u mu?
Yaklaşık %31'i.
%31'i. 1507 düşük gelir grubundaki semtlerde araştırmaya yüz yüze katılan kişi sayısı, genç kuşak evet. sayısı. 1257 de sosyoekonomik olarak orta yüksek seviye.
Kolej öğrencileri diyebiliriz, tamam mı?
Tamam.
Kolej öğrencileri.
Sonuçta bu kadar insanla yüz yüze konuşarak Hı-hı. yaptınız. Bir takım anket sorularıyla mı
evet.
yaptınız
yani bunları? Elimizde tabii yani fasilitatör arkadaşlarımızın ellerinde bir dizi sorular var. Ama bizim derdimiz, özellikle benim bir araştırmacı olarak en büyük merakım satır aralarını okumak Hı-hı. ve açık uçlu yorumlar Hı-hı. almak. O yüzden de kitaba da direkt yansıttığımız sözcük bulutları kullandık mesela. İlk çağrışımları, duyguları, duygu durumları. Hatta özellikle arka mahallelerde yaptığımız çalışmalarda sürekli çalışmaya katılan arkadaşlarım, bu arada genç gazeteci, gazetecilik eğitimi alan öğrenci arkadaşlarım da var. Bilindik anketörler kullanmadık. O mahallelere herkes giremezdi. Girmesi zor mahallelerdi. Sayaç okuyucunun, postacının bile giremediği mahalleler. Ben kendim de zaman zaman sahaya indiğimde tek başıma gezemedim. Bunu söylemek zorundayım. Yani güvenliğimizi sağlayabilecek yanımızda o bölgede kabul gören abilerle gezdik örneğin. Diyelim.
Bu enteresan.
Evet, evet. Dolayısıyla bu benim için çok enteresan bir deneyimdi. Zaman zaman da kamera arkasının kliplerini paylaşıyoruz okurlarla buluştuğumuz zaman. Belki sonraki baskılarda kamera arkasında çektiğimiz fotoğrafları, o mahallelerin gerçeklerini biraz daha belki arkaya, kitabın arkasına fotoğraflarla koymak iyi bir fikir olabilir diye düşündüm hatta.
QR kodla yaparsınız.
QR kodla
da olsa yeri bir
çağır. Evet, doğru değil mi? Evet.
Bak burada öfkeyi birkaç sayfanın üstüne yazmışım. Stres yazmışım.
Çok yüksek,
çok,
evet.
Çok fazla stresli.
Ama
gördüm.
Yüksek gelir grubunda daha fazla, onu evet. söylemek zorundayım.
Evet, evet.
Çünkü onların hayatı daha fazla yapılandırılmaya çalışılıyor. Oysa ki çocukluk yapılandırılmamış saatlerin eğlencesidir. Çocuklar o yüzden çok sıkılıyorlar. Çünkü sürekli sıkıldım diyorlar. Çünkü sürekli yapılandırıyoruz onların saatlerini, programlarını, günlerini. Halbuki yapılandırılmamış saatlerde yaratıcılık gelişir. Bu da onlarda stres yaratıyor. %60'a yakın stres seviyesi var. Bu arada biz aynı zamanda Türkiye'nin en kapsamlı Y kuşağı araştırmalarını yapan yapıyız. 83 bin gençle çalıştık bu sene. Hı hı. Bu kitapta yok bu araştırmamız. Çok detaylı vermedim onu ama bu sene 2019'da 83 bin gençle çalıştık. Onların stres seviyeleri çok daha yüksek. 22 yaş grubu bu. Üniversite öğrencileri. Çünkü onlar artık istihdam edilememe gerçeğinin bir adım önündeler. Stres seviyesi yüksek. Uluslararası Gençlik Vakfı sağlık başlığı altında dünyanın çok çeşitli ülkelerinde, yaklaşık 130 ülkesinde gençlerin, öğrencilerin stres seviyelerini ölçüyor. Biz orada birinciyiz mesela %72 ile. Dünya birincisiyiz. Ya? Şimdi stres ne demek? Çözülmesi gereken ve çözülemeyen problemler demek. O yüzden biz problem çözme yetilerini de sorduk bu araştırmada. Orada ilginç bir şey karşımıza çıktı. Mesela yukarı mahalle bir problemle karşılaştığında ne yaparsın diye sorduğumuzda mutlaka birbirine danışma eğilimi sergiliyor. Yüksek gelir grubu, kolej çocukları. Sınav koçuma giderim, rehberlik servisine giderim, psikoloğuma giderim, anneme giderim, babama giderim. Ama mutlaka bir destek mekanizmasını hemen devreye geçirme ihtiyacı halinde.
Kendi çözmeye çalışmadan mı?
Evet. İkinci bir problemle bir karşılaştığımda. Şey bu rezilyans, yani yılmazlığın gelişmesi önünde büyük bir engel. Burada bir problemimiz var bence. Bunu bir sürü alan uzmanıyla, ergen psikoloğuyla, psikiyatristiyle, bir sürü alan uzmanıyla da değerlendirdiğimizde burada bir problemimiz olduğunu görüyoruz. Arka mahalleye gittiğimizde bir problemle karşılaştığında ve bu durum senin canını sıktığında ne yaparsın dediğimizde ifademi affetsin dinleyici ama birebir kullanacağım. Dalarım diyor o da. Orada da şiddet eğilimi kendini gösteriyor. Biz halbuki ikisinin ortasında bir problem çözme yetisi duymak isteriz. 21. yüzyılın en önemli becerisi karmaşık problem çözümü. Hangi jenerasyonun olursan ol problem çözme yetinin çok güçlü olması lazım. Ama ikisi de çözemiyor.
Gerçekten dalıyor mu acaba, ben dalarım şiddetinde ve gücünde bir insanım izlenimi mi vermeye çalışıyor?
Çünkü ayakta kalması
acaba
için başka bir çaresi yok.
Yani şöyle.
Bu arada dalıyor bol miktarda. Yani. Çünkü bu semtlerde suç oranı yüksek.
Birkaç beklemediğim şey var yani burada özellikle. Onlardan biri de çok üzgün olduklarını düşündüm. Biraz pasif olduklarını da düşündüm. Bu düşünce buradaki senin kitabındaki verilerden biri değil pasiflik. Ama ben okuyunca öyle bir hisse kapıldım. O doğru yanlış sen bize söyle. Onun dışında Türkiye'de yaşamak diye mi sordunuz sorusunu bilmiyorum ama yani arka mahallenin Z kuşağına göre Türkiye'de yaşamakla yüksek gelir grubu Z kuşağına göre Türkiye'de yaşamak çok benziyor. Neden? İkisinde de dev kelime çıkıyor. Yani böyle hani kelimelerden bulutlar yapılır ya, zor. Yani inanamadım, hani bizim için zor da yani o kadar da üzüldüm ki ben yani gençlerin, çocukların üzülmesine hani ekstra çok üzülen, böyle şimdi böyle söylerken bile şey oluyorum. yani çok üzülüyorum. Yani zor demeleri beni çok kötü etkiliyor.
Evet.
Sonra işte kelimelere bakıyorum, fakirlik, kötü, kabus, amelelik, kafesteki kuş. Bu arada zengin kesime soruyoruz, uçmayan kuş diyor. Biri kafeste.
Metafor, metaforları kullanmaları bile ne kadar yakın değil mi?
Aynen, yani mücadele, batan gemi, hayatta kalmaya çalışmak. Bak zenginler de böyle şeyler söylüyorlar. Ve ikinci büyük kelime diyeyim, ortaklardan bahsedelim. Adaletsizlik. Bunu Bekir Ağırdır da söylemişti. Yani %70'i Türkiye'nin her kesimden adalet istiyor demişti. Ve hani ben çok etkilenmiştim. Yani para pul değil, somut bir şey değil, soyut bir şey istiyorlar. Ve herkes işte gelir adaleti istiyor, dağılım adaleti istiyor. Bazısı görünme adaleti istiyor. Burada da adaletsizlik çıkıyor. Sonra güzel ve cennet gibi iki güzel kelime var. İki tarafta da ortak ama genellikle boş, çöplük, eziyet. Ya içim karardı ya, çok üzüldüm. çok üzüldüm bunda. Bir ona çok dikkat ettim. İkincisi de rol model kim alıyorsunuz? Yani şaşırdığım şey, anne babaları rol model almalarına şaşırdım. Daha isyankar ve anne baba beğenmeyen bir kuşak varmış gibi düşünmüşüm ben. İkinci de Atatürk diyorlar. Sen biraz da açıyorsun onu. Açsana bize de.
Evet. Birinciden başlayalım. Bu alanda araştırma yapmak çok zor ve öyle bir aşamaya geliyorsun ki bir profesyonel bir araştırmacı olarak benim de çok ağlayarak, gözlerim yaşararak hem bir anne hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Çok gözlerim yaşararak datayı okuduğum zamanlar oluyor. Bu da böyleydi. Ve kitapta da bir miktar yazdım ama bizim İzmir'de arka mahalle araştırma ekibimizde bir genç arkadaşımız, genç bir kadın arkadaşımız ağlayarak sahayı terk etti. Yani ben dayanamayacağım daha fazla dedi.
Üzüldüğü için.
Çok üzüldüğü için. Ya. Yani çok zor bir araştırma biçimi bu. Çünkü çok enteresan hikayeler anlatıyorlar. Birebir kitaba yansıtamıyoruz bazılarını. Evet, az önce okuduğun olumsuz ifadeleri biz hani araştırmacı jargonunda negatif konotasyon deriz ve onları ölçeriz. Acaba yüzde kaç ilk çağrışım bu? Ve soruyu tamamen böyle sorduk. Türkiye'de yaşamayı nasıl buluyorsun? Ya da neye benzetirsin? Bir parça metaforlar kullanmalarını cesaretlendiriyoruz. Ve çok yüksek seviyede olumsuz ifadeler, olumsuz seslenişler olduğunu zaten gördük. O yüzden de görseli kitaba birebir koyduk, Sözcük Bulutları'nın kitabın görselini. Sonra mesela dedin ya cennet, güzel gibi. Aslında vatan, cennet vatan da. Bak dikkat edersen önceliklendiremiyor orayı. Ama öncelikli çözülmesi gereken sorunları var. Bir, yaşantısındaki stres seviyesi ve zorluk seviyesi düşürülmeli. İkincisi, adil bir topluluk, adil bir toplum içerisinde yaşamalı. Yani üniversite sınavına girerken kaygısı var, giremeyenin kaygısı var, iş başvurusu yapanın kaygısı var. Meritokrasinin, yani performansına ve yetkinliklerine, niteliklerine göre değerlendirilmenin artık Türkiye'de hiçbir karşılığı olmadığını düşünüyorum. CV'sini verdiği bir yerde referans arama ihtiyacı var. Adamcılığın gitgide her tarafa yayıldığını gözlemliyorum. Dolayısıyla bu da bu çocukları çok etkiliyor. Adalet anlayışı tek bir taraftan sarsılmış değil yani. Bir ülkenin, bir kurumunun zayıflaması veya çürümeye yüz tutması diğer kurumlarının öyle olmayacağı anlamına gelmiyor. Sirayet ediyor. Ve ben 20 yıl, 10 yıl, 15 yıl önce şunu söylüyordum. Öyle bir kuşak geliyor ki berbat bir dünya bırakacağız. Yani çok hoyrat davranıyoruz çünkü. Sistemlerimizi çok yoruyoruz. Kaynaklarımızı tüketiyoruz. Ve sadece küresel ısınma anlamında değil. Duygu ve vicdan olarak, kolektif hafıza olarak ve her neyse berbat bir dünya bırakacağız. O yüzden bu kuşak çok mucizevi bir kuşak olmalı. Bu sistemin peki, devam etmesi için.
Şunu hemen soracağım. Şimdi Türkiye'de yaşamak diye sorunca zor diyorlar. Peki kendi hayatları, Türkiye içerisindeki kendi yaşamlarını sorunca da o kadar zor ve kötü diyorlar mı?
Bu sence derece... hemen şöyle cevap vereyim. Üst mahalle, yukarı mahalle, yani zengin çocukları sence 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hayatın daha iyi olacak mı sorumuza? Evet, daha iyi olacak diyor büyük oranda. Ama hemen akabinde bir soru daha soruyoruz. Peki sen 5-10 yıl sonra sence Türkiye'de kalacak mısın? Büyük oranda hayır, kalmayacağım diyor.
Ya.
Yani bu da çok önemli bir belirleyici ki 2018 yılını biz 330 binin üzerinde göçle kapattık ve bu göçün %70'i 40 yaşın altında. Bu çok önemli bir konu. Yani bizim aslında insan kaynağımız gidiyor. Ve önemli bir kısmı 40 yaşın altında, önemli bir kısmı Z kuşağı ayrıca.
Bu arada dinleyenlere söyleyeyim, hep kötü şeyler konuşmayacağız. Tespitleri ve durumu konuşalım. Ondan sonra benim sevdiğim tarafı bu kadar tespit var. Biraz da negatif gibi görünen tespitler ama sonra böyle çözüm önerileri de var kitabın sonunda. Evrimin ya da yani bizatihi evrimin değil belki ama yani okumuş uzmanlığı, yazmışlıkla, hani uzmanlıkla, başkalarından aldığı öğretiyle bir takım önerileri var. Onları da konuşacağız, hemen düşmeyin diye söyleyeyim.
Yani aslında gerçekler dostluktandır derim her zaman Nilay ben. Önce gerçekleri masaya yatırıp gerçekleri konuşursak çok hızlı çözüm önerileri geliştirebiliriz. Aksi halde bir takım romantik hüsnizan içerisinde kalabiliriz yani.
Yok, zaten onları konuşalım. Bu uyarıyı yapmamın sebebi şu. Herkes genellikle tespitleri diziyor.
Ve çözümü konuşmuyor.
Yani çözüm konuşulmuyor. Yani benim hoşuma giden şey en azından bir çözümle bitirilmesi kitabın. Yoksa herkes tespitçi yani. Ondan çok sıkıldığım için.
Maalesef haklısın.
Şey hoşuma gitti. Bu arada atlamayalım. Anne baba rol modeli olması. Evet. Atatürk.
Evet, rol model çok önemli bir konu çünkü bilim bize der ki rol model meselesi, kitapta da yazmaya çalıştım. Ergenliğin sonuna kadar rol model belirlenmeli ve rol modelden alınmalı ve hayatının kalan kısmı böyle tasarlanmalı. Bizde bu biraz uzun sürüyor. O yüzden ergenlik de biraz uzun sürüyor diye düşünüyorum. Ya tarihi figürler rol model alınıyor Türkiye'de gençler tarafından ve ergenler tarafından ya da büyük çapta anne baba. Ama bu sadece bu kuşakta gördüğümüz bir şey değil. Önceki kuşakta, Y kuşağındaki, onlar da Türkiye'de 27 milyon sayıları. Y kuşağı araştırmalarımızda da ciddi manada yüksek oranlarda anne babayı rol model alma eğilimi gördük. Hatta öyle ki Türkiye'de ilk defa iş hayatı işe gelen anne babalarla karşılaşmaya başladı. İşte çocuğunun sorunlarını insan kaynakları departmanını arayarak çözmeye çalışan anne babalarla karşılaştı. Ki bütün dünyada helikopter ebeveynlik dediğimiz şey.
Onu da evet. Soracaktım evet. Sana. Sen.
Dolayısıyla rol model olarak sorunlarını ilk çözecek kişi, onun hayatında en güvendiği kişi olarak anne veya babayı veya ikisini birden tercih edebiliyor. Ben önemli bir güven eksikliği ve adalet eksikliğinin tetiklediği bir güven eksikliği olduğunu düşündüğüm için en çok güvendikleri kişiyi rol model aldıklarını düşünüyorum. Ama bir yandan da dediğim gibi tarihi figürleri rol model almanın bir ezbercilik olduğunu da düşünüyorum. Hmm. 21. yüzyıldayız ve 2020'ye girmek üzereyiz ve tarihi figürlerin rol model alınması bana biraz ezbere geliyor. Arka Mahalle'de işte dönem dizilerinin etkisiyle bir takım tarihi kahramanlar çok ortaya çıkabiliyor. Bir de Her iki Mahalle'de de Atatürk önemli bir rol model olarak karşımıza çıkıyor. Alınmasın demiyorum, çok güzel, zamansız liderdir benim için de Atatürk. Ama bir parça ezbere geliyor, bunu itiraf etmek zorundayım.
Hmm. Karakter bulamıyorlar, güncel hayattan yaşayan.
Demek ki karakter bulamıyorlar.
Bir de ya işte burada şaşırdığım şey benim şuydu. Mesela YouTube izliyorlar, bu çocukların fenomenleri var falan diye konuşuyoruz.
Rol model değil onlar.
Değil mi? Evet. Bir de şeyden de olabilir mi Evrim ya? Şunu düşündüm, bende de aynı his var. Bir dönem bizim rol modelimiz olan insanlar hemen değiştiler ya. Yani şu 10 yıl, 15 yıl içerisinde değiştiler. Hemen de demeyeyim ama bizim çok güvendiğimiz insanların üstüne karlar yağdı gibi oldu. Yani belki gençler de bunu hissi olarak görebiliyorlar. Yani bir dönemin rol modelleri nasıl değişebiliyor? 2 gün sonra seni şaşırtabiliyor ve üzüyor. Onun için böyle söylemek garip ama yaşamayan karakterleri model alıyor gibi gözükmek. Ya da anne baba her zaman güvenilir yanında.
Evet.
Yani onları rol modeli olarak görmek daha normal herhalde. Sen burada yazmışsın. Son 10 yılda Türkiye gençliğinin rol modelleri listesine kimler girmedi ki? Acun Ilıcalı, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Necati Şaşmaz, Müge Anlı, Arda Turan, Tarkan'mış mesela. Şimdi bunlar değişti diye düşünüyorum.
Bunlar en güvenilir, gençlerin en sevdiği, en güvenilir şöhretler, en güvenilir rol modeller listelerinde uzun süre yerlerini korudular. Hmm. Ama şimdi anne babaya doğru gitgide mevzu yaklaşıyor. Çünkü bence özellikle Z kuşağı sahicilik peşinde.
Evet.
Sahicilik peşinde. Sahicilik en önemli anahtar kelime. Bizi dinleyen liderler varsa, kural koyucular, marka yöneticileri, stratejistler varsa naçizane tavsiyem sahicilik üzerine çalışmalıdır.
Bu da bizim yayınlarda çıkıyor biliyor musun? Sahicilik kelimesiyle konuşulmasa da şimdi Serdar Erener'le yaptığımız bölümde de reklamcılık ya da şirketler, markalar nereye gidecek gibi bir konuşmanın arkasından daha kendilerini haber unsuru olarak öne çıkartacaklar gibi ben özettiğim bir durum söylerken de bu da kendilerini daha iyi yapmaya yönlendirecek onları. Mesela sen diyorsun ya sahici. Hı hı. Sahici olup sevilmek kolay değil. Yani sahici göründüğün zaman ortaya çıkan şey hiç güzel olmayabilir.
Bedeli büyüktür.
Evet, onun için de herhalde markalar, insanlar, karakterler kendilerini biraz daha iyileştirmeye
umarım. Evet, böyle yapmak zorundalar. Önemli olan bunun acılı mı olacak, acısız mı? Önemli olan bu. Hmm. Çünkü bahsettiğimiz rakam 25 milyon.
Bir de meslek seçimine gelelim. Şimdi meslek seçiminde benim en güldüğüm şey ve çok doğru bulduğum şey. Yani sen tabii o seçilen, öngörülen meslekleri söyle ama yöneticilik ya. Bayıldım yani.
Yukarı
ne
mahalle,
olmak istiyorsun? Yönetici olmak istiyorum. Evet. Yani böyle bir kalıp, esnaf olmak istiyorum der gibi. Yani
yukarı mahalle.
Evet, şey istiyorlar, ünvan istiyorlar gibi.
Ebeveynden sanki görüyor çünkü yukarı mahallenin çocuğu. Yani ebeveyninde bunu görüyor kolejli çocuklar.
Özel bir şirkette yöneticiyim
özel
demek
şirkette
istiyor.
Yönetici.
Ya şey, yüksek gelir grubu biraz daha klişe geldi bana. Mühendis, doktor ve mimar olmak
onları,
istemek.
Onlara ne yaptığımızın kanıtıdır bu da. Bu ezberci eğitim ve tamamen yarışma ve çoktan seçmeli ezberciliğe dayanan sınav sistemleriyle onlara ne yaptığımızın kanıtıdır. Velilere de belki şunu söyleyebilirim. Binlerce, milyonlarca lira verdiğimiz özel eğitim aldırdığımız çocuklarımız hala 2020'ye girerken biz geleceğin mesleklerini konuşurken hala oldukça klişe. Çünkü dertleri şu, çünkü işe yerleşmek zorunda. Cumhuriyet tarihinin rekor seviyedeki genç işsizliğindeyiz. 1.100.000 üniversite mezunu işsizimiz var şu anda. O da haliyle öğretmen veya doktor veya mühendis olmayı tercih edebiliyor.
Evet. Senin ona çözümün var, ona geleceğim. Ama diğer meslekleri saymak istiyorum. Bana enteresan geldi. Şimdi mühendis, doktor ve mimarı söyledim. Yüksek gelir grubu ile ilgili. Hakim, eczacı, pilot, diş hekimi, psikolog, öğretmen, biyolog gibi tercihler var. Diğer tarafta da arka mahalleye bakıyoruz. Polis bir numara. Daha sonra ganyan bayi sahibi, dövmeci, mafya, şoför, ev kadını, tamirci, esnaf, kuaför, otogalerici, dansçı, imam, torbacı, memur, manken, at yetiştiricisi. Yanıtlar bunlar. Bana çok enteresan geldi. Yöneticilik bu yüksek gelir sınıfında çıkıyor. Bunun dışında sense meslek seçiminden çok bir yetenek ve yapabilirlik üstünde duruyorsun değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Çözüm önerin o.
Evet, yani geleceğin meslekleri üzerinde çok fazla kafa yormayalım, mesleklere çok takılmayalım da yetkinliklerini geliştirelim. Hangi mahallede olduğu önemli olmaksızın. Bence arka mahalledeki gençler aslında çok renkli bir dünya tasvir ediyorlar, farkında mısın? Çok eğlenceli bir kariyer dünyası tasvir ediyorlar. Bana daha eğlenceli geliyor açıkçası onların saydıkları torbacı
hariç. Macera perest yani.
Daha macera perest, daha süreçten keyif alabileceğin. Demek ki çok zengin bir yetkinlikler seti orada da var. Hı hı. Biz belki meslek okullarında, belki yetkinlik geliştirme merkezlerinde bu mahallelerde düşünsene bunları geliştirdiğimizi ve bunları istihdam ettiğimizi ya da iş kurmalarını sağladığımızı düşünsene. Hı hı. Muhteşem olmaz mı?
Tabii ki yani şeye şaşırdım ama dijital hiçbirinde çıkmamış. Dijital işler nedir işte YouTube'la ilgili bir iş ya da ne bileyim teknik işler falan da görmedim yani.
Çünkü hani. Yani çünkü şu andaki en büyük motivasyonu işsiz kalmamak ve bir yere yerleşmek. Hmm. Yani bir yere yerleşmek, işsiz olmamak kaygısı çok yüksek zaten. O yüzden stresli, kaygısı, gelecek kaygısı yüksek. Bir taraftan şunu da vurgulamak istiyorum. Böyle televizyon programlarında, yayınlarda falan işte robotlar gelecek, bizi dövecek, geleceğin meslekleri 10 yıl sonra robotik bilmem ne mesleği yapacak çocuklar diye konuşuyoruz ya. Bu da fazla romantik geliyor bana. Hmm. Gördüğün gibi araştırma sonucu böyle demiyor. Hmm. Yani teknoloji çok gelişmiş olabilir ama biz insan şu anda telefonlarımız kadar akıllı değiliz. Başka problemlerimiz var. Bu sebeple bence önce asli problemleri çözülmeli gençlerin, ondan sonra inovasyon gelebilir. Yani bizde de robotların katıldığı Artificial Intelligence yapay zeka konferansları yapılıyor ve bu robotlar mangal yapıyor.
Tabii ya, hayal gücü de çocukların daha yani güzel.
Ne beklersin ki?
Peki sen bu arada 61 ülkede araştırma yapan bir şirketle çalışıyorsun değil mi?
Aslında şöyle, Dinamo benim kendi şirketim. Evet. 14 yaşındayız, 14 yaşına girdik bu sene. Dünyanın en büyük gençlik araştırmaları grubu yapısı Universum'un Türkiye temsilcisiyiz ve ben Orta Doğu direktörüyüm. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'deki lokal araştırmalarımı kendi şirketim ve kendi araştırma ekibimle yapıyorum. Hı hı. Ama küresel araştırmalarımız, ki 1.8 milyon gençle çalışıyoruz her sene. Hı hı. Küresel araştırmalarımızın merkezi Stockholm'da, Universum'un parçasıyız. İş ortağıyız ve bu bölgede lokalize edilmesini, araştırmaların markalar için yaptığımız veya ülke geneli için yaptığımız araştırmaların yerelleştirilmesini ben ve ekibim yapıyoruz. Uzun yıllardır yaptığım iş bu. Dolayısıyla kurumlara aslında hizmet veriyoruz.
Evet. Bunu şunun için de merak ettim. Şimdi yurt dışı verilerinden de haberdarsın. Zaten yaptığın işle ilgili de bayağı yakın haberdarsın.
Evet.
Yani sadece böyle ben yaptığım işin paralelinde bakayım değil, içindesin de. Peki yurt dışından örnekler verebilirsin belki bize. Türkiye
evet.
Böyle. Peki diğer ülkelerde nasıl bu işler?
Mesela gençlerin perspektifine, kariyerle ilgili perspektiflerine bakacak olursak Batı'da, bizim yani Doğu'da da, Doğu'nun gelişmekte olan ekonomilerinde de var çalışmalarımız ama Batı'ya gidecek olursak, hani eğitim sistemini çok beğendiğimiz ve sürekli benchmark aldığımız işte Batılı ülkeler var ya, onlara bakacak olursak oradaki gençlerin kariyer hedefleri, gelecekle ilgili hedefleri bizimkilerden oldukça farklı. Kurumlardan beklentileri oldukça farklı ve biz yedili bir kariyer profilinde profillerini ölçüyoruz gençlerin. Profilleri de farklı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela şöyle bir genelleme yapılamaz. Bütün Y kuşağı, bütün Z kuşağı kurumlardan iş yaşam dengesi istiyor. Hmm. Az çalışıp daha çok gezmek istiyor falan gibi bir şey, böyle bir genelleme yapılamaz. Çünkü mesela Kanada'ya veya İskandinav ülkelerine baktığında onlar iş yaşam dengesini çok önemsiyorlar. Bizde ilk üçte bile değil. Yani olamaz çünkü. Veya sen İş yaşantısından, gerçek hayattan ne bekliyorsun? Bir kurumla, bir şirketle çalıştığında ne bekliyorsun? Dediğimizde bir tane madde var. O madde benim çok dikkatimi çekiyor. Entelektüel olarak, zihinsel olarak beni zorlasın ve geliştirsin şirket diyor. Hmm. Batı'daki, Amerika'daki, Kanada'daki, İskandinav ülkelerindeki, Avrupa'daki gençler. Hmm. Bizdeki de tam tersi, zihinsel olarak beni zorlamasın diyor.
Ya challenge lafını tam çeviremeyiz ya.
Evet,
zaten
şu an oradan zorlanıyorum. Beni challenge etmesin diyor. Ama zihinsel olarak challenge edilmek gereği, yani zihinsel olarak zorlanmamız, hı-hı, bilişsel esnekliğimizi geliştiren, hı-hı, ve bu çağda ayakta kalmamız için en önemli konu. Hı-hı. Bizdeki ama o kadar yorgun ki.
Hı-hı. Bu arada sen çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Normalde Kanada'da yaşıyorsun artık. Yarı zamanlı burada, evet, olmana rağmen ne kadar az İngilizce kelime kullanıyorsun?
Ben belki de kendi görmek istediğim araştırmayı yapıyorum. Kendi duymak istediğim biçimde
konuşuyorsun.
Seyirciye seslenmeye çalışıyorum. Ve
dinleyiciye burada.
Pardon, dinleyiciye de burada, evet. Çok fazla konferans vesaire konuştuğum için. Ama insan sanırım hep kaybetme üzere olduğu şeyle yakından karşılaştığında onun kıymetini daha iyi biliyor da olabilir. Ben filoloğum bir kere ve dil konusunda her zaman çok hassastım ama şu anda Türkçe aşığıyım. Yani muhteşem Türkçe dilini kaybetmemesi için 13 yaşında bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Özellikle hassas olduğumuz bir konu. Yani evde de arı duru Türkçe konuşmak bizim için çok önemli.
Evet, o güzel konuşuyor ama Ali bu arada, evet, büyük babasının ismini,
evet,
almış o da.
Büyük babasının ismi. Ali tabii çok zor bütün gün, yani çok az Türkçe konuşulan ortamlarda bulunması, hı-hı, sebebiyle. Ama şöyle bir ilişkimiz var. Ali çok okuyor. Tabii ki İngilizce okumayı seviyor ama Türkçe de okumakla yükümlü olduğu diyeyim. Türkçe okumalar da yapıyor. Bazen Türkçe deyim kullanmaya çalışırken kazalar yaptığı oluyor. Son dönemlerde özellikle. Yani o idiomatik, deyimsel ifadelerde sıkıntı yaşıyor. Birebir çevirdiği olabiliyor falan ama Türkçesi çok güzel. Çok arı duru bir Türkçesi var. Birkaç dil konuşuyor olmasına rağmen.
Oh, olsun o kadar, ne kadar güzel. Sen Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı,
evet,
okudun. Bu arada ilk kitabım dedin birkaç kere. Telgraftan tablete.
Evet.
Ondan da bahsedelim. Almak isteyenler olabilir. Bu arada sana bir şey soracağım. Hı hı. Arada bu girişleri yaptıktan sonra çok şey merak ediyorum. Kusura bakma, böyle araya giriyorum. Malcolm Gladwell, ben de çok severim. Çizginin Dışındakiler diye siz kitapta çevirmişsiniz. Outliners. Hı hı. Çok güzel bir kitaptır. Orada benim de çok sevdiğim bir bölümdü. Sen de kitabında alıntılamışsın. Dünyanın gelmiş geçmiş en zenginleri listesine bakıldığında 75 kişiden 14'ünün 19. yüzyılın ortalarındaki 9 yılda doğduklarını tespit etmiş ve bunu kitabına taşımıştı. Sen de onu tekrar ediyorsun. Bunun çeşitli nedenleri var. Bu arada 1952-1958 yılları arasında doğanlar 70'li yıllardaki bu gelişmeden yararlanıyorlar. Ve Bill Gates, Paul Allen, Bill Joy, Steve Jobs gibi isimler hep 1953 ile 1955 yılları arasında doğmuşlar. Şimdi ben böyle bakınca, yeniden bunu okuyunca daha doğrusu, yani kitabı okuyalı yıllar oldu. Of ya dedim, yani biz de öyle bir yıla doğmuşuz ki yani her şey ortaya karışık. Yani evet, sence bizden ya da Z kuşağından, X, Y, Z hangisinden sence birileri çıkabilir? Şu anda da aslında belki de avantajlar devri bu kadar yenilik
kesinlikle
olduğuna
öyle
göre.
Kesinlikle öyle. Yani ben çok klişe olabilir ama Çin atasözü biliyorsun bunu söyler. Yani her krizin, her riskin içinde büyük fırsatlar var diye. Ben her zaman şunu söylüyorum. Mesela Türkiye, basit bir istatistik vereyim ve birinci anlamıyla dinlersen moralini bozabilecek bir istatistik bu. Ama ben gençlerle çalışırken ikinci anlamına, yani satır arasındaki gizli fırsatı onları göstermeye çalışırım hep. Mesela Türkiye, dünya yetenek kıtlığı pazarında dünya altıncısı. Yetenek kıtlığının ne olduğunu söyleyeyim. Yetenekli insanı arıyor şirketler, hı hı, tamam mı? Ve dünyada bu %45. Yani şirketlerin %45'i dünyada bir pozisyonu kapatmakta zorlanıyor. Yetenekli gençleri bulmakta zorlanıyor. Türkiye %66 ile dünya altıncısı. Yani Türkiye'de 1 milyon üniversite mezunu veriyoruz her sene. 7,5 milyon üniversite öğrencisi var. 4,5 milyon lisans öğrencisi. Ve 1 milyon 100 bin de şu anda üniversite mezunu işsiz var. Ve %66 yetenek kıtlığı var bu ülkede. Fırsatın farkında mısınız diyorum ben Türkiye'de gençlere. Eğer kendinizi inşa ederseniz çağın gerekliliklerine uygun bir biçimde, birinin size bir şey yapmasını beklemeden kendinizi inşa ederseniz aslında müthiş bir fırsatla karşı karşıyasınız. %66 size ihtiyaç duyan, yeteneğe ihtiyaç duyan kurumların olduğu bir yerde babanın sosyoekonomik seviyesinin ne olduğu önemli olmaksızın ve bilginin bu kadar demokratik olduğu bir ortamda, bilgiye erişimin bu kadar demokratik olduğu bir ortamda, Wikipedia'yı şeyde bırakıyorum, parantezin içine koyuyorum onu. Ama bu büyük bir fırsat. Yani bu fırsatı değerlendirebilirler. İyimser olmak için önce kötümserlikle bütün dataya bakmak gerekiyor. Ondan sonra oradaki fırsatı görmek gerekiyor. Bu anlamda ben üsttencilikle gençlere gidip ne oturuyorsunuz yerinizde, elinizdeki telefonları bırakın, kalkın, dünya için bir şeyler yapın yaklaşımlarını sevmiyorum.
Zaten çok da kızıyorlar. Çok haklı kızıyorlar. Olarak işte evet. Hani bir gazeteci buna benzer bir şey yazdı. Hani kendi imkanlarınızı evet. Yaratın
kitapta
gibi.
Kitapta da o gazeteciyle ilgili düşüncelerimi yazdım ben. Umarım bana kızmamıştır ama tam o günlerde kitabı toparlıyordum. Ve ona bir bölüm ayırdım.
Bayağı isyan oldu. Ben şimdi evet. Hani kötü niyetli olmadığından eminim ama insanları çok iyi anladım. Ve ben de gençken kendime düşündüm. Hani üniversitede gelirlerdi, öyle böyle konuşurlardı. Ben bir de çok küçük girmiştim üniversiteye falan. 16'mda girmişim. İşte 17'mde çalışmaya başlamışım falan. Böyle dinlerdim, böyle büyükler gelirler, çok negatif konuşurlar. Konuştuktan sonra da gençlere yüklenirlerdi. Ben çok sinirlendiğimi hatırlıyorum. Hatta şu anda da çok ünlü olan bir beyefendi dersimize giriyordu. Derste benim çok isyanım meşhurdur. Yani ben bunu hatırladım mesela o olay olduğunda. Evet. Yani o amfiden beni o isyanımla hatırlayan insanlar var yani. Hani nasıl dolmuşsam yani. Hani bizim olanaklarımız budur şudur diye. Bu günde insanlar buna isyan ediyor herhalde zaten. Yani sonuçta
bağlamdan bahsediyorum ya hep. Yani gerçekten yeterince toprak verimli mi? Yeterince güneş alıyor mu bu ağaç büyüyebilsin, serpilebilsin diye? Bunlara bakmak lazım. Ne verdin ki bana, ne istiyorsun diye de bakmak lazım. Yani ya ben nasıl kaynaklar verdim ki bu çocuklara? Ne yapsınlar? Nereye gitsinler? Yani bağlam ortada. Bir sürü çözülmesi gereken dertleri var. O yüzden bana acımasızca geliyor. Elinizde telefonunuz, oturuyorsunuz, kalkın bir şey yapın ve değer yaratın falan demek. Önce bakmak, anlamak lazım.
Tabii. Elimizde neler var? Yapamadık yani. Hani benim şu kadar kariyerim var dersin, bu kadar şey öğrendim, ben yapamıyorum yani. Ne yapsın çocuklar?
Evet, bu kadar yani. Kolay değil. O yüzden dayanışma gerekiyor. O yüzden tabii. De kuşak çalışmanın belki de benim hayatıma kattığı en büyük değer, benim için yarattığı en büyük güzellik şu. Ben artık doğru yanlış, iyi kötü kavramlarından uzaklaşıyorum Nilay açıkçası. Ve
keskin şeyler her zaman
bunlar, zarar. Bunlar kutuplaşmayı tetikliyor da. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Benim mahalleden olmayan birini gördüğümde, bugün elinde telefonla avare avare gezen bir genç gördüğümde şunu söylemek zorundayım. Seni kendime ait gerçeklerle değil, sana ait gerçeklerle görüyorum. Çünkü benim gerçeklerim benim çağımdan kalma ve bunlara yargı diyoruz. Ve Türk toplumu çok yargılayıcı bir toplum. Oysa ki onun gerçeklerini görürsek peşi sıra çözüm önerileri ve fırsatlar da gelebilir.
Kendi mahallemizden de görüyoruz zaten. Yani kendi doğduğumuz gerçeklikten görüyoruz. Kendi ekonomik sınıfımızdan her şeyi değerlendiriyoruz. Yani hakikaten iyi dinleyip anlamak lazım. Bu arada sen burada çok güzel bir tarafından yaklaşıyorsun. Müzik ve kitap taraflarında. Mesela kitap örneğinde de öyle bir şey var. Yani gençlerin çok da kitap okumadığı ortaya çıkıyor ama anne babalar ne okuyor ki diyorsun. Benim hoşuma giden Küçük Prens okuyorlarmış. Yani hoşuma gitti. Bir de Wattpad yazarları var, işte Büşra Yılmaz. Evet. Yani çok görüyoruz. Ben hiç okumadım ama böyle bir bestseller tarafı olduğunu biliyorum.
Arka Mahalle'de şu an Yıldız. Arka Mahalle araştırmalarımızda en çok okunan isimlerden.
Ekstra
biri.
Merak edip bakacağım. Evet. Yani o çok satarlardan biri, hep görüyorum ama bu arada yüksek gelir grubuna baktığımızda Kürk Mantolu Madonna mesela var. Zweig'in Satrancı var. Çok da severim ben de. Harari'nin Sapiens'i var. Orwell'ın 1984'ü var. Benim ilgimi çekti bu.
Kült kitaplar dikkat edersen.
Evet. Bu da biraz kolaycılık mı onu bilemedim ama hepsi de güzel kitaplar olduğu için olur verdim kendimce.
Bir etkileşim olabilir. Şu anda 1 milyon öğretmenimizin %70'i yaklaşık Y kuşağı. Bu kitapları değer veren, bu kitaplara sahip çıkan bir kuşak. Dolayısıyla benim de parçası olduğum, yani ikinci kitabımı çıkardığım yayın evi de şu anda mesela o kitapları yeniden okurlarla, yeni tasarımlarıyla önemli bir çoğunu buluşturuyor.
Tabii.
Bunun etkisi olabilir diye düşünüyorum. Yani bunların altı çiziliyor. Ama tabii ki oran çok yüksek değil. Oranın yüksek olmaması, yüzdelerini de verdik orada zaten. Oranın yüksek olmaması da bu kuşak kitap okumuyor diye tanımlanmamalı. Çünkü anne baba evde ne kadar okuyorsa, bir bebek evde büyürken ne kadar çok kitap görüyorsa o kadar çok okur.
Tabii Selçuk Şirin yayınında da bebeklikten itibaren bir kütüphanenin okuryazarlığın varlığını konuşmuştuk. Arka mahallede sevilen isimler müzik anlamında Müslüm Gürses, Gazapizm.
Önemli bir rap sanatçısı ve büyük bir etkileyici arka mahallede.
Çok güzel. Ezel, Yıldız Tilbe.
Evet.
Yüksek gelir grubu Duman, Sezen Aksu, Teoman. Bana çok enteresan geldi. İki tarafta da Ezel yüksek.
Evet, ortak noktaları Ezel. Ama birinin şöyle söyleyebiliriz. Arka mahallenin müzik isyanın dili. Benim için müzik ve spor çok önemli kültürel yapıyı anlamakta. İsyan dili müzik. Arka mahallede isyanın dili rap. Yukarı mahallede isyanın dili rock. Ve çok enteresan. Yüksek gelir grubunda, zengin çocuklarında bayağı 3 kuşak önceki, 4 kuşak önceki rock yıldızlarını dinlemeye başladıklarını görebilirsin. Yani müthiş bir geriye dönüş var. İbni Haldun'un dediği gibi tarihte inanılmaz bir döngüsellik var gerçekten.
Ona şaşırdım. Yani evet. Bugünden çok daha bana göre daha yani eski sayabileceğim.
Bence kaliteyi anlıyor isimler. Çocuklar böyle de söyleyebiliriz. Yani bizim çağımızın, bizim önceki dönemlerin çok kaliteli müziğini bence yeniden hayata getiriyorlar.
Peki bu evlilik, cinsellik, ilişkiler konusunda nasıllar?
Çok derin girdiğimizi söyleyemeyeceğim ama evet. Satır aralarında çok duyduğumuz bir başlık bu. Boş zamanlarında ne yaparsın konusunu çok konuştuk mesela. Yukarı mahallede yani zengin çocuklarında o başlıklara daha az girildiğini gördük. Ama aşağı mahallede bu başlıklara girme eğilimi çok yüksekti. Onların kodlamasıyla manitacılık diyorlar. Onlar manitacılık hakkında çok konuştular. Yani bu yaşamın keyfi, eğlencesi.
Kızlar ve erkekler mi?
Evet, kızlar da erkekler de ne yaparsın, ne yapmak istersin, boş zamanında ne yapmak istersin gibi. Manitacılık veya işte sevgiliyle çetleşme. Yani böyle bir özel yaşantının da keyifli olması talebi. Var ama ben şunu çok istiyorum ilerleyen dönemlerde, umarım mümkün olur, mutlaka cinsellik, cinselliğe bakışla ilgili ve toplumsal cinsiyet eşitliğini cinsellikten ayrı düşünemeyiz çünkü. Mutlaka bu alanda bir çalışma yapmak istiyorum. Bu alanda Kanada'da gönüllü bir yapıyı takip ediyorum. Ve aynısını Türkiye'de uygulamamamız için hiçbir sebep yok. Biz toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili önlem almak istiyorsak, bence en iyileştirici çaba ergen kuşağımızda mutlaka cinsellikle ilgili bakış açılarını anlayabileceğimiz araştırmalar yapmak.
Tabii ve onları çok daha küçük yaştan itibaren aynen belki öyle. Çok normal bir şeyler evet. olduğunu anlatabilmek. Yani yabancılaştırıldıkça insanlar bu evet. garipseniyor ve çok daha
ve tabu haline geliyor.
Bir
ve ben
geliyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin arka planında tas tamam bu tabular olduğuna inanıyorum. Bütün güç gösterisi oradan geliyor çünkü.
Senin Z kuşağına mektup yazdığım bölüme gelelim. Pozitif dediğim yer. Yani bu kadar konuştuk ama sen diyorsun ki şunu yapın, bunu yapın ve onu da güzel bir dille söylüyorsun. Yani böyle şey dikte eden bir yolla değil de bir mektup yazarak, sanki oğlun Ali'ye yazmışsın evet. gibi, şöyle yap, böyle yap der gibi. Gençlere mektup. Çok güzel. Herkes kendi çocuğunu o yaşlardaki okutsun isterim. Hani bizler de okusak keyif alırız aynı zamanda. Kitabın geneli de araştırmaları, belli hikayeler ve öğretiler başka yazarlar eşliğinde verdiği için de kolay okunan bir kitap. Kolay okunan deyince basit bir kitap algılanıyor hep. Hani dilimizde değişti evet. ya ama o anlamda demiyorum.
Ama bunun için çok uğraşıyorum. Her iki kitabın da kolay okunan kitap ve hatta amacım hep bir gecede okunması. Bir gecede okunan kitap olması için özel bir çaba sarf ediyorum.
Evet, ben de uğraşırım. Yani o güzel bir editoryal kavram evet. bence de. Sen kısacası diyorsun ki sanma ki senin döneminde denk geldiğin zorluklar başka dönemlerde yoktu diye başlıyorsun. Evet. Gerçekten de öyle. Yani hani çocuk mevzu konuşulurken ya bu döneme de çocuk getirilir mi derken birisi de der ki hangi dönemde? Hakikaten de haklılar. Ikagai'den bahsetmişsin mesela. Evet, hazır olmaya bugünden bunu başlamaktan bahsetmişsin. Sen buradaki önerilerini ben tabii böyle madde madde çıkardım. Yani nasıl olunur için güzel de örnekler. Ama senin kişisel tecrübeni de sormak istediğim için ben kısa keseceğim. Ama müsveddeye önem vermek, hikayeleri önemsemek, sahici olmak gibi senin önerilerin var diyeyim. Hı hı. Sen kendin o öneri paketini yapsana bize.
Evet, aslında Z kuşağına mektup sanırım benim 44 yaşındayım ve benim hayatta kalma, ayakta kalma, girişimcilik ve kariyer hikayelerimden damıttıklarım zannedersem. Hı hı. Ve bir araştırmacı olarak bunlar olsa, bu çocuklar bunlarla desteklense sanki daha iyi olur deme içgüdümden kaynaklandı o bölüm.
Çok zor bir iş yapıyorsun çünkü araştırmacılık var. Zaten Türkiye'de Bekir Bey'le de konuştuk. Araştırmacılık mevzu garip ve derin bir koyu. Yani iyi yapan var, kötü evet. yapan var, savsaklayan var. Sen genç bir kadın girişimcisin aynı zamanda. Yani
bütün kuşaklardan son bölümle ilgili inanılmaz mesajlar alıyorum. Ben özellikle çocuklar, gençler bu bölümü okusun diye onlar için yazdım. Sözüm sana Z kuşağı diye bitirmek istedim bu kitabı. Ama çok farklı kuşaklardan, deneyimlilerden, daha yaşlılardan bu bölüm bizim için de çok kıymetli diye yorumlar alıyorum. Bu çok güzel. Demek ki kuşaklar ötesi bir takım içgörüler var orada. Bu benim kendi hayatımdan damıttıklarım aslında. Ve araştırmaya baktığım zaman bende işe yarayanın kuşaklar ötesi işe yarayacak unsurlar olması. Ben bir girişimciyim. Bir araştırma ve danışmanlık şirketim var ve Türkiye'de girişimcilerin sırtını sıvazlamadıkları bir gerçek. Türkiye'de kadın girişimcilerin sırtını sıvazlamadıkları bambaşka bir gerçek ve Türkiye'nin aslında araştırmaya ve dataya bakarak gerçeğe ulaşmak sevdalısı bir ülke olmadığı da bir gerçek. Yani benim bu işi yapmamam için sana onlarca sebep sayabilirim. Hı hı. Ve bu işi yapmaya koyulduğum zaman cebimde 5 kuruş para olmaması yanı sıra eksi bakiyelerde olmam da belki bir başka gerçek.
Ne iş yapıyordun o işe başladığında?
Benim enteresan bir kariyer hayatım ve hikayem var. Belki ilerleyen dönemlerde bir kitapta bunun için yazabiliriz diye dün genel yayın yönetmenimle konuşuyorduk. Ama öncesindeki dönemde uzun bir süre satış ve pazarlama alanında çalıştım. Yöneticilik yaptım bir kurumda. Ve B2B bir iş yaptığım için bütün endüstrilerle, bütün sektörlerle çalışıyordum. Ve fakat çok mutsuzdum. Çok ama çok mutsuzdum. Çünkü kendimi gerçekleştiremediğimi düşünüyordum. Bir yandan da kuşaklarla ilgili akademik çalışmalar yapmaya devam ediyordum. Araştırıyordum, okuyordum, yazıyordum, çiziyordum falan. Ve sonra dedim ki ben sadece bu işi yapmalıyım.
Kaç yaşındasın bunu dediğin zaman?
2001'den beri kuşak çalışıyorum. 2000-2001'lerden beri. Ve 2000, yani şirketimizi kurduğumuzda 2006 yılında ilk defa şirketi kurduk. İlk adımımızı attık. Eşim aynı zamanda ortağım benim.
Ona çok... Tam da çocuğunla aynı dönem
evet,
gibi.
Evet, yani bir yandan çocuk Ali'yle. Büyüdü, bir yandan şirket büyüdü. Ama bu benim için gerçek anlamda bir işti. Yani hani ben arada çocuğa bakarım, arada da işte bu işte de iş çıktıkça giderim falan değil. Bu işi gerçekten çok ciddiye aldım ve hiç kimse bana destek olmadı. Hiç kimse, akademik dünyadan tutun da iş dünyasına kadar bu konuyu ilk başta anlamadılar. Ama ben hiç pes etmedim. Çünkü bu işe aşkla bağlıydım. Dolayısıyla ikigai'den bahsetme sebebim de bu. Seni sabah kaldıran şeyin çalar saatin olmaması lazım. Seni hayat amacın sabah uyandırmalı. Para benim için her zaman hayatın ikinci, yani iş yaşamın ikinci amacı. Birincisi ulvi amaç. Ulvi amacını bulursan para zaten ardı sıra bir biçimde seninle buluşacaktır, en azından ihtiyacın olan kadar para. Hı hı. O yüzden ben gençlere bunu çok söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de yaptığımız profil analizlerinde kariyer ve paraya olması gerekenden çok daha fazla önem verdiklerini görüyoruz. Dediğim gibi bu sene 83 bin gençle bu araştırmayı yaptık. Olması gerekenden daha fazla önem verdikleri ortaya çıkıyor. Ben buna önem vermedim. Kart vizitlere, sembollere, statü gerginliğim hiç olmadı. O yüzden sabah seni uyandıracak şeyin o ulvi amaç olması gerektiğine çok inanıyorum. Ve hangi dönemi yaşarsak yaşayalım ki 1940'larda, 50'lerde, 60'larda da çok dezavantajlı bir Türkiye vardı ve bir dünya da vardı aslında. Ama hangi dönemi yaşarsak yaşayalım bence yaptığımız işi en iyi yapan kişi olmalıyız. Ben de gençliğimde kendime bu vizyonu koymuştum ve şöyle demiştim: bir gün Türkiye'de kuşaklar dendiğinde ilk akla gelen isim olacağım. Ama şunu demedim: bu işten çok para kazanacağım, bu işin ünlüsü olacağım. değil. Ama bu işte sözü en çok dinlenen kişi olacağım. Bunun için de çok çalıştım. Çok çalışmaktan başka hiçbir formül bilmiyorum. O yüzden gençlere tavsiyem 7 kere düşebilirsiniz ama 8 kere kalkmayı bilmeniz gerekiyor. Yılmazlık bu itibarla son derece önemli. Hayatın deneyimlerini yaşamaya izin vermek, hata yapmaya izin vermek kendine. O yüzden başarısızlık diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Geri bildirim diye bir şey olduğuna inanıyorum. Özellikle sözüm sana Z kuşağı bölümünde bunları anlatmak istedim gençlere. Ve hayatın iliğine kemiğine içinde olmaları gerektiklerini düşünüyorum. Sokağı tanımaları gerektiğini düşünüyorum genç arkadaşlarımın. Yönetici olmak isteyen genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Plazalardaki hayat her zaman gerçek hayat olmayabilir. Benim hemen tüm müşterilerim orada ama birlikte sokağa inmeyi öğrenmemiz lazım. Hı hı. Bunlar önemli. Herkes girişimci olmak zorunda değil. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Herkes diğerlerinin yaptığı yoldan gitmek zorunda değil. Ben kendime bir kariyer inşa ettim ama bir hayat inşa ettim. Fakat bunu yaparken bir yaşam misyonum var. Türkiye'nin gençlerinin istihdam edilebilirliğini artırmak ve daha fazla anlaşılabilmelerini ve sevilebilmelerini sağlamak. Bu beni ayakta tutuyor ve çok çalışıyorum ve çok ülkede geziyorum ve bazen işim çocuğumun da önüne geçebiliyor zaman zaman. Benden aldığı zaman itibariyle. Ama bu misyon beni ayakta tutuyor. Bu bence son derece önemli. Kabaca bunları anlatmaya çalıştım ve pazarcılık yaptığım dönemlerden tut da deneyip yanılıp düşüp kalktığım pek çok deneyimimi de kitapta genç arkadaşlarımla paylaştım.
Ya bizim dönemimizde zaten böyle ufak ufak bir şeyler satma durumu vardı nedense. Evet. Yani ben küçükken yazlık evimizin önünde kaset maset sattım hatırlıyorum.
Yani ebeveynlerimiz de izin veriyordu ama evet. Şimdi bugün ebeveyn buna izin verir mi sence? Yani çocuklar okulda ödevlerini unutuyorlar veya spor salonunda tişörtlerini kaybediyorlar. Evden bir ekip veya ebeveyn bu problemi çözmek üzere okula intikal ediyor. Ve problemi çözmeye çalışıyor. Bu seviyede, bu minimal seviyede çocuklara otonomi geliştirmemeleri için her şeyi yapıyoruz bu ülkede. Çünkü çok zor hayatları, stresliler zaten, kıyamıyoruz. Ama bırakalım sıkılsınlar, bırakalım düşsünler, bırakalım problemlerini kendileri çözmeyi öğrensinler. Ben bu anlamda bizim kuşağın şanslı bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Anneme ve babama beni pamuklara sarmadıkları için ve bana pazarcılık, antikacılık, sigortacılık yapmama izin verdikleri için, çoğu zaman karın tokluğuna çalışmama izin verdikleri için çok minnettarım. Teşekkür ediyorum. Bugün girişimciliğimin en önemli şeyi bu. O mirası oradan aldım yani.
Sen Ankaralı mısın?
Ankaralıyım.
Annem baban ne iş yapardı?
Babam emekli müfettiş, ilk öğretim müfettişi. Annem emekli öğretmen.
İkisi de
emekli eğitimciler. Evet bana alan açtılar, bu çok net. Çünkü bana verebilecekleri, daha bırakabilecekleri daha iyi bir miras yoktu. Ve ben müteşekkirim ikisine de bu kadar yılmaz olduğum için. Çünkü bugün 14 yıldır sahibi olduğum şirketim bugün dezavantajlı bir durum yaşarsa ve yarın sabah daha zor bir güne uyanırsam ve limon satmam gerekirse hemen en yakındaki pazarda en iyi limonu satacağıma çok eminim.
Bir de o yılmazlık olarak çevirdiğin kelime aslında bir takım esnekliği de.
Aynen öyle. Bambu içeri ağacı gibi olmak der, evet, Alper Hasanoğlu ona. Bambu ağacı gibi olmak yani çok esnek ama gövdesi de çok güçlü. Hacı Yatmaz gibi olmak da derler ama Türkiye'de Hacı Yatmaz Türkçe'de biraz daha farklı kullanılıyor. Yani düşeceğiz elbette ama kalkacağız da. Dizlerimiz de kanayacak. Bu da güzeldir. Mevlana'nın dediği gibi aslında yara da alacağız, kırıklarımız da olacak ama onlar ışığın içeri sızdığı yerler.
Ay çok güzel. Peki eşinin etkisi nasıl bu senin çalışma temponda? Nasıl iş bölümü yapıyorsunuz?
Mesela bir aydır yaklaşık Türkiye'deyim. Çocuğumuza o bakıyor Kanada'da. Dönüşümlü olarak yaşıyoruz. Çünkü eşim tamamen farklı bir alanda danışmanlık yapıyor. Ve onun da bu bölgede ve Türkiye'de olması gerektiği zamanlar oluyor. Zaman zaman Türkiye'de o varken ben Kanada'ya dönüyorum. İyi bir paydaş. Ben en önemlisi şu. Biz evli değildik. İşimiz birlikte iş yapmaya karar verdiğimizde, birlikte bir şirket kurmaya karar verdiğimizde. Ama benim kendimi gerçekleştirmeme alan açması ve bana bu özgürlüğü vermesi hayatımda aldığım en değerli armağan. Bu benim için çok kıymetli. O olmasa bunu yapamazdım. Ve aynı zamanda iş ortağım, sadece hayat ortağım değil son 16 senedir de. Buradaki rolü bu ve birbirimizin önüne geçmeye çalışmadığımız ve rekabet etmediğimiz bir yaşantımız olduğunu düşünüyorum. Ve birlikte bir insan yetiştiriyoruz. Bu da bence çok kıymetli. Ben onun üretimine, o da benim üretimime gölge etmiyor. Bence bunlar da çok kıymetli. Evlilik taraftarı biri değilim. Beni takip edenler bilirler, bu konuda sık sık yazar çizerim de. Evliliğin 21. yüzyıla uygun olmayan bir kurum olduğunu düşünüyorum. Ama adı evlilikse veya değilse de partnerlerin birbirlerine alan açmalarının önemine çok inanıyorum. Halil Cibran'ın evlilik üzerine yazdığı sözlerde dediği gibi birbirinizin gölgesinde büyüyemezsiniz. Ben bu anlamda şanslı biriyim.
Çok güzel özetledin. Peki nasıl bitirelim Evrim?
Zor zamanlardan geçiyor olabiliriz ve belki de daha zor zamanlardan geldik ama belki daha zor zamanlara doğru gideceğiz. Belki 1-7 kere daha düşeceğiz 2020'de ama bu hayatı iliğine kemiğine yaşayabilmemiz için bütün fırsatlar elimizde ve hayat gerçekten çok güzel ve gençlere hep söylediğim şey şu: genç olmak harika bir şey ve kıymetini bilin. Her şeye rağmen tadını çıkarmaya çalışın. Çünkü ışık oradan sızacak içimize. Yara aldığınızda da utanmayın, çekinmeyin. Yaralanmaya açık olun demek istiyorum ben Türkiye'nin gençlerine.
Şahane bitirdin Evrim, ama ben de bir şey söylemek istiyorum. Sen kitapta birkaç defa Aziz Nesin'den bahsetmişsin. Bugün çekim yaptığımız gün çok tesadüf. Onun doğum günü aynı zamanda, ama bir önceki hafta onun doğum gününe dair böyle bağışçılarla birlikte Nesin Vakfı'na bir yemek yapıldı. Orada vakfın nasıl bir yer olduğuna dair bir video var. İşte gençler konuşuyorlar, nasıl yetiştiler orada. Orada büyümüş bir beyefendi şöyle bir şey söyledi: Nesin Vakfı olağanüstü çocuklar yetiştirmez ama olağanüstü iyi çocuklar yetiştirmeye uğraşır diye. O kadar hoşuma gitti ki Evrim. Yani gerçekten senin kitabında da ya da yazdıklarında da onu alıyorum. Yani mükemmel olması gerekmiyor herkesin ama iyi insan olmak, zaten iyi bir şeyler yapmaya çalışmak belki de bir adım diye düşündüm. Senin kitabında da Aziz Nesin, şimdiki çocuklar harika. Evet. Çok alıntılanmış olduğu için de benim, onu da söyleyeyim istedim.
Teşekkür ederim bu hatırlatma için. Benim bu çalışmaları yapmamda duygusal valizlerimdeki bulunan şeylerden biri Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar Harikası. Hı-hı. Beni bu alanlarda düşünmeye en çok iten ilk eser belki o. Aynı zamanda bir Nesin Vakfı destekçisiyim. Ve bunu çok yakından tanığım, olağanüstü iyi çocuklar yetiştirdiklerine. Mevzunun başarılı olmak değil, mevzunun mutlu olmak da değil, mevzunun iyi olmak ve bu dünya için, kendin için değer yaratmak olduğunu çok iyi algılayabiliyorum orada. Ve daha nesiller boyunca Aziz Dede'nin orada torunlarının büyümesini çok önemsiyorum ve hayal ediyorum. O yüzden bu kitabımda da yer vermek istedim Aziz Dede'ye. Doğum günü kutlu olsun, hep yaşıyor bence.
Ya şahane oldu ya. Nasıl bitirelim deyip bir şey ekledim ama güzel oldu. Aziz Nesin de bitsin bu programda. Evet. Çok sağ ol Evrim.
Ben çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir keyifti.
Benim için de öyle. İyi ki geldin.